icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Bir icat çıkarma programıyla daha birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz çok kıymetli bir konuğumuz. Savunma sanayisinde çok ciddi sorumlulukların altına giren ve bunların alnının akıyla da çıkan bir genel müdürümüz var burada. TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Profesör Doktor Temel Kotil'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim öncelikle programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar. Herkese de merhaba diyorum. Bütün dünyaya gidiyor galiba.
Evet,
gündüz olanı var, gece olanı var. Hayırlısı inşallah.
İnşallah. Öncelikle programımıza teşrif ettiğiniz için efendim çok mutluyuz, çok onur duyuyoruz. Zamanınızı verdiniz bu yoğun çalışmanızın içerisinde.
Biz teşekkür ederiz inşallah.
Hayırlı zaman ayırdınız inşallah. Bizlere inşallah. Evet. Tabii savunma sanayisi deyince ilk akla gelen isimlerden birisi Temel Kotil oluyor. Temel Kotil kimdir sorusuyla acizane bir başlayalım. Sonrası artık mikrofon sizin diyelim.
Tabii.
Buyurun efendim.
Kısaca anlatacağım değil mi? 1959 Rize doğumluyum. İlkokulu Rize'de başladım. Bir türlü bitiremedim. İlkokul 7 yıl sürdü. Yani 7 yılda ilkokul bitirdim. Sonra babam rahmetli oldu, Allah rahmet etsin, sağ olsun. Aile İstanbul'a aldı. Bilirsiniz Rizeliler, Karadenizliler ya fırıncılık yapar ya da müteahhitlik yapar. Babam da müteahhitti. İstanbul'a gelince tabii Rize'nin dağları, tepeleri, balıkları, dereleri olmayınca artık okula gitmek zorunda kaldım. İnşallah o günden sonra da günde 25 saat çalışarak devam ediyorum.
Evet efendim. Tabii bir büyük bir kurumun, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir kurumun genel müdürsünüz. TUSAŞ Genel Müdürü olarak tabii televizyonlardan veya başka yerlerden duyuyoruz. Ciddi projeler içerisindesiniz. Buradaki dinleyicilerimize de tekrardan bir kere olmasın diyelim. TUSAŞ nedir, ne yapıyor?
TUSAŞ Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 74'ten bahsediyorum ki ben ortaokuldaydım o zaman. Neredeyse bütün dünya, Amerikalılar başta olmak üzere, Türkiye ambargo uyguladı. Hürriyet gazetesine birinci sayfada, şöyle ortada göbekte yazıyı hatırlıyorum. Uçak resmini de unutmadım, hatırlıyorum. Ambargodan dolayı hava kuvvetleri uçakları uçamıyor. Tabii biz ortaokulda, bir de tabii evet. Şimdi ilkokulda böyle maruzatı olmuş, daha sonra işte sabah akşam çalışan bir kişi olarak nasıl yani? Dolayısıyla bir uçak sevgisi oluştu. TUSAŞ 74 yılında kuruldu.
Bu ambargoya
tepki olarak kuruldu. Ondan sonra rahmetli Necmettin Erbakan, başbakan yardımcısı, kendisi mühendis olduğu için Ecevit hükümetiydi. Ahmet Ecevit'i de almak lazım. Ama özellikle Necmettin Erbakan, başbakan yardımcısı olarak kendi mühendis olduğu için, uçak konusunda da belirli bir yaklaşım olduğu için onun yani lead ettiği, yani can ver dediği bir kuruluştu. Sonra rahmetli Ozan, ona da Allah rahmet etsin, bizim bursumuzu, Amerika bursumuzu o verdi. Yani kendi kişisel vermedi de onun döneminde F-16 projesi kapsamında bir offset programı vardı. Offset demek bir ülke gelip size bir ticaret yapacağı zaman diyorsun ki devlet olarak, hükümet olarak, Türkiye olarak diyorsun bak şuraya da şöyle bir şey imkan sağlayacaksın. Yanlış hatırlamıyorsan 40 kişi yurt dışında burslu olarak gönderildi. Allah nasip etti, bana nasip oldu. 84 yılında TAİ kuruldu. TUSAŞ, TAİ. TAİ, TUSAŞ'ın bir alt şirketiydi. General Dynamics'le beraber ortak bir şirketiydi. Dolayısıyla TAİ, TUSAŞ bu şekilde F-16'ları imal etti. Bunların montajı SM'de Türkiye'de yapıldı. Çok teknisyen yetişti. Sonra tabii proje bitince General Dynamics çekildi. O General Dynamics daha sonra Lockheed Martin oldu aslında isim olarak. Değişti şirket. Gene General Dynamics vardı yani haklar ona geçti. Tam o zaman tabii TAİ %100 hisseleri TUSAŞ'a geçmiş oldu. Türkiye'nin olmuş oldu. Dolayısıyla TAİ kimlik olarak kalktı ortadan, TUSAŞ oldu. Bugün TUSAŞ'ta Silahlı Kuvvetleri Güçlenme Vakfı ki gene o Kıbrıs Barış Hareketi'ne gidiyor. O zaman kurulan fonlara gidiyor konu. Onun bir şirketi. Büyük hissedar Silahlı Kuvvetleri Güçlenme Vakfı. Ve SSB, Savunma Sanayi Başkanlığı, tabii hepsi Sayın Cumhurbaşkanımıza direkt rapor ediyor. İsmail Bey aynı zamanda, İsmail Demir Bey SSB'nin başkanı, Cumhurbaşkanımıza direkt bağlı. Aynı zamanda Silahlı Kuvvetleri Güçlerinin Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı, o da Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı. Çünkü vakfın mütevelli heyeti başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla şirketimizin yapısı bu. Bu vatanın bir şirketi, vakfın bir şirketi, bahtı açık olsun. Diğer tabi Aselsan'da, Havelsan'da, Aspilsan'da bu şirkette de var, Roketsan. Hepsinin bahtı açık olsun. Özel sektörde var, Bayraktar. Bunlar da, Baykar pardon, onların da bahtı açık olsun.
İnşallah memleketimiz için böyle firmaların gittikçe büyümesi.
Tabii. Büyüyeceğiz. Daha çok büyüyeceğiz.
İnşallah. Tabii Temel Kutil işte döneminde uçak mühendisi olarak üniversiteye giriş yapıyor. Tabii döneminde çok popüler bölümler varken işte Temel Bey niye uçak mühendisliğini seçiyor?
Şimdi bu bir kampanyaydı. Yani bilmiyorum sizin yaşınız kaç da biz de Mefi'ye yaşlandık artık. Kıbrıs Barış Harekatı, ambargo, uçaklarımız uçamaması. Ondan sonra tabii Necmi Erbakan başbakan yardımcısı olarak da çok da böyle motive edici bir figürdü. Türkiye şimdi bugün de o dergilerin bir kısmı çünkü M5 gibi. Tabii biz gencecik, ortaokul, ilkokul, lise öğrencileriyiz yani. İçimiz kaynıyor yani şöyle. Tabii Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir komşum şehit oldu mesela yani bizim apartmandan. Ya bu işin de içindeyiz yani sonuçta çok uzakta değiliz. Hatırlıyorum Barış Harekatı başlayınca babamla rahmetliyle Cerrahpaşa'da evdeydik. Hemen karartma yaptık, perdeleri çektik. Yunan uçakları gelir diye Allah korusun. Onları tabii çocuk halinde olunca bunları unutmak mümkün değil. Onun için Türkiye uçak yapacak denildi. Bu dergiler onu pompalıyordu. Biz o dergileri okuyorduk. Resimler güzel. Alfajet. Rujet yapıyoruz inşallah. Alfajet'i cebine 10 defa çıkaracak. Bunun hayali olunca tabii otomatik olarak herkes bir uçak mühendisine yöneldi. Yani üniversite giriş puanları, bilmiyorum o günleri bilir misin, tabii yaşınız müsait olmayabilir. Evet. Yani 79'da 78'den bahsediyorum. Türkiye'nin 78'de Türkiye'deki en yüksek puandı üniversite. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi bölümdü. Bölümün puanı Türkiye'de en yüksekti. Tabii biz de onu yazdık başa, Allah da nasip etti. Ben girdiğim 79 senesinde Boğaziçi makineden sonra ikinciydi. Eyvallah. Yani şeydi, arzu vardı. O insanlar yetişti ve bugün bizim şirketimizde ve diğer şirketlerde çalışıyorlar.
Aynı şekilde yine istihdama TUSAŞ olarak devam ediyor.
Tabii çok mesela mühendis almamız lazım. Şimdi biz kendimize örnek alınca tabii bayağı büyükleri örnek alıyoruz. Yani bir şirket derler ki yukarı doğru bakarsan boyun uzar, aşağı bakarsan boyun kısalır. Tabii TUSAŞ olarak yukarı bakıyoruz. Yukarıda kim var? Lockheed Martin 60 bin mühendisi var. Bizim şu anda 5000'i geçtik ama neredeyse inşallah 6000'e yakına geliriz. 60.000, 6000 gene 10 kat fark var arada. Hala yürümeye devam. Koşmaya
çok,
devam.
Çok ciddi rakamlar, 60.000 tabii inşallah en kısa sürede.
Ama bu iş böyle yani uçak yani. Tabii dinleyicimiz ne kadar konuyu biliyor bilmiyorum ama uçak yapmakla otomobil yapmak arasında 10'la 100 kat fark var.
Evet.
Uçak yaparken her şey o kadar hassas analiz etmeniz gerekiyor ki yani kaba saba yapamazsınız. Ne demek istiyorum? Ya mukavim olsun, uçarken uçak kırılmasın diye hadi bu levhayı 2 milim değil de 2,5 milim yapamazsınız. Çünkü 2,5 milim varsanız ağır olur. Ağır olursa hızı düşük olur. Hızı düşük olursa arkadan gelen vurur seni. Olmaz. Onun için yani sonuna kadar gideceksin. Çok yani ciddi. Kemiğe kadar gireceksin yani.
Her taraf ekibi.
Tabii. Çok detay analiz yapıyorsun. Tekrar yapıyorsun. Ona bakıyorsun. Bunu yapıyorsun. Onu yapıyorsun. Bir veri tabanı oluşturuyorsun. Bir tane uçak yapmıyorsun ki. Yüzlerce uçak tasarlıyorsun. Onları bir işte böyle veri tabanında çok boyutlu uzayda yerleştiriyorsun. Ondan sonra en iyisi hangisinin bakman gerekiyor. Çünkü tasarlamak bir defa oluyor. Yapmak 1000 defa oluyor. İyi tasarlamasan yaptığın 1000 uçağın da kalitesi o kadar düşük oluyor. Onun için iğneyle kuyu kazıyoruz. Onun için çok mühendis yiyor.
Tabii büyük bir sorumluluk aynı zamanda. Bir kere de yapmaya gayret etmek ayrı bir sorumluluk oluşturuyor.
Sorumluluk şöyle tabii. Hiçbir uçak bir defa da bitmiyor. Şimdi mesela F-16 çok bilinen bir uçaktır. Dünyada en çok yapılmış uçaklar. Aşağı yukarı 6000 tane yapıldı ben bildiğim. Yani Türkiye'nin de biz TUSAŞ, yani o zaman tabii TAY idi. TAY bir alt şirketti, TUSAŞ başka şirketti, TAY yapıyordu. Bunu ortaklık General Dynamics'le biz 300-318 uçak yaptık yani. Sonuçta çok ciddi uçak yapıldı, F-16. Ama duymuşsunuzdur, blok 10, blok 20, blok 30, blok 70 şu anda var. Yani bu tip cihazlar hiç zaman durmuyorlar. Yani yaptık bittik diye bir şey yok.
Kendileri devamlı modernize ediliyor. Yani
bizimki de öyle olacak. Milli muharebimiz, bilmiyorum gelecek miyiz oraya. Vakti açık olsun. O da öyle olacak.
Hatta direkt oraya başlayalım. Malumunuz Türkiye'nin göz bebeği milli muharip uçak. Herkes bir heyecanla bunu bekliyor. Ne durumdayız şu anda milli muharip
şimdi
uçak konusunda?
Şimdi bu proje yani Türkiye'nin projesi. Aslında dost ülkeler de var. Yani bu proje dahil olmak isteyen ülkeler de var. Dolayısıyla bu Türkiye ve dost ülkelerin projesi. Yani bu Temel Kotilin ve TUSAŞ'ın projesi değil. Zaten biz bunu böyle yani sorumluluğunu sahipleniyoruz ama kendisini sahiplenmiyoruz. Neden? Çünkü bu uçak son teknoloji. Beşinci nesil. İşte çok meşhur duyarsanız F-35. Evet. Belki de az duyduğunuz bir F-22 var ki Amerikalı onu kimseye satmıyor. F-35'ten iki kat daha pahalı bir uçak F-22. Pakva duymuşsunuz, Rusların Su-57'si daha tam böyle bir seri üretimde olmadı galiba bildiğim kadarıyla. Ama yapıyorlar şu anda. Bir de Çinlerin J-20'si, o da birkaç prototip yaptılar. Ne kadar seri yapıyorlar şimdi bugünlerde bilmiyorum da. Yani J-20, Su-57, F-22, F-35 ve Türklerin Milli Muharip Uçağı. Kategori bu. Korelilerin yaptığı bunun bir alt uçak aslında. Koreliler şimdi uçurlar, takip ettiniz mi? Savaş uçağı. Evet. Şimdi ne demek bu? Bu uçak bir kere radyo dalgaların yani radarın gönderdiği sinyalleri geri göndermeyecek, yutacak içinde. Onun için üzerine özel bir malzeme var, özel kompozit var üzerine.
Özel boyası.
Uçaklarda hava alığı vardır, evet. Havanın içeri girdi. Tabii bu da cehennem gibi havayı içeri almanız gerekiyor ki o ateş gibi motorların içine püskürteceksiniz. Sonra da nozzle arkadan çıkaracaksınız onu. Bir de, o da soğumuş olacak bir evet. De soğuk çıkacak. Yani sıcak sıcak çıkarsa bu sefer füze işte infrared dediğimiz kızılaltı ışınla senin gelip vurur seni. O hava alığından içeri eğer radarın dalgası çarparsa içeride yutulması gerekiyor. Dolayısıyla hava alığı da eğri buğru oluyor. İçeri giderken kaybolsun. Akserde geri gelir. Bu sefer radar seni görür. Dün bir görünmezliği var. Görünmez olması için de bombaları içine saklaması gerekiyor. Yüzeylerin keskin olması lazım. Yani bir ayna gibi. Bilirsin ayna ışık bir yerden güneş düştüğü zaman başka yere yansıtır onu. Evet. Güneşe geri gitmez o. Onun için de yüzeylerin keskin olması. Bombalar onun için saklaman gerekiyor. Saklayacaksın bunları hiç. Tamam. Saklayalım. Karnın içine saklıyor bunları. Sonra bu kapaklar süpersonik uçarken açılması gerekiyor. Yani sesten hızlı uçuyorsunuz evet. Ve kapaklar açacaksınız orada. Yani bayağı cehennem gibi kuvvetler oluşuyor orada. Ondan sonra o füzeleri aşağı indireceksiniz. Bunlar bir aktüatörle bir şeyler sistemle aşağı da indiriyorsunuz. Ondan sonra fırlatacaksınız onlar. Şimdi bunu anlatması kolay ama yani en zor işleri bunlar. Şimdi instabil bir uçak. Süper kruz yapması gerekiyor. Yani demek afterburner motorun ikinci kısmını kullanmadan sessizin geçmesi gerekiyor bunun. Neden? Çünkü daha uzun uçabilirsin. F-16'larda bu yetenek yok. Afterburner kullanınca aslında ikinci yan modasında yakıt aslında bir boruyla çakılır gibi olabilir. Yani hortumla su çakarız, sularız ya bahçe. Aynı şekilde çakılır. Çünkü çok yakıt yanması gerekiyor ki ilave bir tepki oluşsun ve uçak süpersonik bölgeye girsin diye. Çünkü süpersonik de çok enerji kullanıyor. Onun süper az uçuyor. Bu çok uçuyor.
Süpersonik dediğimiz sesi geçmeniz
gerekiyor. Mesela F-16 ses üstünde savaşamaz. Savaşması için dogfighting yapabilmek için sesin altına inmesi gerekiyor. Bu uçağın inmesine gerek yok. Dolayısıyla bu başka bir sınıf uçak. 10 numara. Türkiye bunu Allah'ın izniyle yapacak. Her şeyimiz ona feda olsun. artık yani tabii ki biz stres altındayız yani onu yani öyle her şey mümkün değil de tabii sorumluluk var. Şimdi artık ailenin kendi içinden bile stres gelmeye başladı yani ne yapabilecek miyiz diyorlar dedim nasıl yani yapacağız tam yapacağız. Dinleyicilerim inansın yapacağız ama ben tabii şimdi dünya yayın yaptığımız için belki de Almanya'da yapıyoruz, Amerika'ya yapıyoruz, Pakistan yapıyoruz, her yere yapıyoruz ya. Evet. Yani bütün Türk vatandaşlarına söylüyorum gelin. Lütfen gelin.
Yani, buradan duymuş olun.
Lütfen gelin. Dediğim gibi bu temel kotilin, TUSAŞ'ın bir uçağı değil. Bu hepimizin bir uçağı. Tabii biz yapmamız gerekeni yapıyoruz. Yılda 1000 mühendis alıyoruz. Şu anda Milli Muharip'te 1300 mühendis var. Toplamda 5'i geçtik, 6'ya gidiyoruz. Hep yalnız mühendis diyorum. Aynı şekilde 5000'i geçen teknisyen sayımız var. Dev yatırımlar yaptık. Avrupa'nın ikinci büyük rüzgar tünelini yaptık. Bütün deneysel mekanik deneyler, yıldırım çarpmalarıydı, yansımaydı. Bütün bunları yapıyoruz. Yani yapılması gerekirse biz yapıyoruz aslında. Tamam mı? Şirket olarak. Ama şimdi biz ne kadar çok Türk vatandaşını angaje edersek bu işle o kadar iyi. Neden? Çünkü bu uçak yapıldığı zaman bu uçakta çalışan teknisyen, bu uçakta çalışan mühendisin yakasına bir kart takacağız. Milli Muharebe yapmış kişi. Çay hizmeti yapan arkadaşlara da Milli Muharebe çay hizmeti yapmış kişi diye böyle bir rozet takacağız. Aynısını Hürjet'te yapıyoruz şu anda. Hürjetimiz de bitiyor da. Yalnız Milli Muharebe'miz yok. Çok projemiz var da. Ama bu önemli olduğu için bunu anlatıyorum. Vallahi gelin sizin yakanıza da biz takalım ama Allah daha çok kocaman bir şey takar size böyle güzel etiketler takar. O vatandaş da takar. Neden? Çünkü yurt dışında eğitimli çok insanımız var. Evet. Şimdi ille savaş uçağı yapmış olmanız gerekmiyor. Yani yurt dışında teknoloji şirketlerinde çalışanlar. Tabii bir yere çalışınca üniversiteden mezun oluyorsunuz. Tamam en iyi üniversite olabilir. Olsun MIT olsun en iyi üniversite o gözüküyor mühendislikte şu anda. Ama tecrübeniz yoksa mesela MIT mezunlarına bakıyoruz biz. Ben University of Michigan mezunum. O da fena değildir ha. Bazı konularda birincidir. Yani nükleer şeyde mühendislikte birincidir. Aerospace uçakta üçüncüdür. Amerika içinde. Şimdi MIT mezunlarına bakıyoruz. Bakıyoruz ki birçok mezun. Mezuniyet sonrası ben akademik tarafına bakabiliyorum. Diğerini yaptıklarını bilmiyorum. Mesela yayın yapmamış görüyoruz. Yani üniversitede okumak her şey değil. Evet. Üniversiteden sonra sizi ne kadar keskinleştirdiği işiniz önemli o. Üniversite sizi bir yere hazırlıyor. Doktor yapın, master yapın önemli değil ama ondan sonra gelin burada çalışın. Bu fırsattır. Yani Milli Muharebe Allah'ın izniyle 2023 18 Mart'ta hangardan çıkarıyoruz. 2018 Mart 2025'te uçuruyoruz. Hep 18 Mart diyoruz Çanakkale Zaferi. 2028'de Hava Kuvvetleri'ne ilk versiyon teslim ediyoruz. Onsa biraz daha geliştiriyor. 2030'ların canavar uçağı olacak.
Yani burada 2023'ün 18 Mart'ında bu uçak çalıştırılacak mı diyoruz?
Motor çalışacak Allah.
Motoru çalıştıracağız.
Tabii inşallah. Rollout yapacağız. Şimdi bunlar bittikten sonra vahlanırsınız vallahi. Sizin elinize çıkmadı. Kalmayın. Çünkü biz yani gelecek yapabilecek herkesi alıyoruz. Almanya'dan çok kişi getirdik. Geldi katıldı bize yani. Allah razı olsun. Yani diğer Amerika'dan, diğer ülkelerden. Yani ki Hollanda'dan çıkın gelin ya. Tabii biz her geleni almayız. Yani belirli bir tecrübeniz olacak, belirli eğitiminiz olacak. Bize katkıda bulunacaksınız. Yani biz şu anda gelenlerin omuzuna bu uçağı yüklüyoruz. Yardımcı olun. Tabii beraber kaldıralım bunu. Gerçekten Türkiye'ye gelin. Ben tabii hep sözü aldım. Bilmiyorum.
Devam edeyim mi? Tamam. Sizi.
Şimdi gayet iyi çarşamba günü New York'taydık. Ben aynı zamanda Türk-Amerikan İş Konseyi yönetim kurulu üyesiyim. TAİK diye. Dernek yani daha doğrusu. Bunun yönetim kurulundayım ve çarşamba günü New York'ta bir yatırımcı konferansı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız da akşam yemekte bizi onur ettiler. Ve Amerikalı büyük firmaların CEO'ları da beraberdik hep beraber. Zaten amacı da oydu. Ama ben yatırımcı gün akşam yemeği değil de konferansa yoğunlaşayım. Mesela konferansta Türkiye'den başarılı genç hani startup diyoruz ya firma kurmuş genç arkadaşlar vardı. Bir de konferansta bunları destekleyen Amerikan fonları vardı. Söylenilen şu Türkler farklı. Evet. Samimiyim bunda. Yani bunu kuru milliyetçilik olarak almayın. Tabii sonra biz devam edince...
Farklı dediğimiz, lafınızı kesin, farklı dediğimiz dedikleri nedir? Yani?
Çalışkan.
Çalışkanlığımız.
Çalışkan. Gibi. Yani şimdi orada öyle arkadaşlar vardı ki milyar dolarlık şirket cirolarına ulaşmışlar. Yani gencecik arkadaşlar böyle yani benim ben 60 yaşındayım. Ben yarı yaşımda veya yarı yaşımdan daha küçük. Türkler farklı. Yani tabii ben şimdi tabii 70'lere gidivereyim izin verin bana o kadar kötü bir ortam vardı ki Türkiye'de. Yani kusura bakmayın bizden adam olmaz, bizden bu olmaz. Bilmiyorum ki biz millet olarak niye böyle yaptık ya? Yani 70-80'lerden bahsediyorum. Belki geçmiş yıllara daha kötüdür de. Yani niye bu kadar kendimize şey yaptık ki kendimize böyle küçümsedik ki yapamayız, edemeyiz, şuydu, buydu. Öyle büyüdük biz yani. Bizim ortamımız oydu ya. Mesela meşhur bir fikre var. Anlatayım mı?
Tabii ki de.
Oy, bizim zamanımıza gençimize meşhurdu. İnşallah hiç meşhur olmaz. Fikre şöyle. İşte 2000'ler geldiği zaman, 2000 atıyorum size o zaman 2000 demezler de ileriki yıllar demek size. 2000'ler geldiği zaman bütün dünya Türklere kalacak. Çünkü bütün ülkeler gelişecekler, Marslara, gezegenlere, yıldızlara gidecekler. Biz olduğumuz yere kalacağız. O vicdansız herifler ya. Böyle şey olur mu ya? Neyse. Yani New York'ta çıkan şuydu. Sizler çok iyi çalışıyorsunuz. Gerçekten bizde genç mühendisler var. Pırıl pırıl. Hepsini alman öpmek gerekiyor. Hepsine bir özet takacağız inşallah. Pırıl pırıl. Ya biz iyiyiz ya. Bize kötü demişler de kendimizi kötü hissetmiş, çok iyiyiz. Tabii orada bu New York'taki görüşmelerde şu da ortaya çıktı. Aslında yalnız Türkiye değil, gelişmekte ülkelerin gençleri çok iyi. Evet. Yani bir ülke gelişiyorsa zaten gelişmekte demek o demek oluyor. Yani gelişiyorsa genç geliştiriyor. Yani iddialı, çalışıyor, sabah kalkıyor, akşam yatmıyor, öyle oluyor. Günde 25 saat çalışıyor. New York'ta çıkan buydu.
Evet. Tabii bir de bu ekosistem kavramı üzerine oturuyor aslında. Yani sadece bu uçağı yapmakla yetinmiyor. Bütün altyapısıyla, her şeyle bunun oturtulması lazım. Bu ekosistemde nitelikli insan işte kavramını oturtuyor. Yani bu konuda TUSAŞ'ın bir stratejisi var mıdır? Nitelikli insanı nasıl?
Var.
Ne yapıyoruz? Hani çağırdık ama bu konuda TUSAŞ ne yapıyor?
Tabii. Şimdi ekosistem deyince alt sistemle azıcık bahsedeyim mi? Sonra sizden devam edelim.
Nasıl uyguluyoruz?
Şimdi tabii Türkiye gibi ülkelerde böyle büyük teknolojik ürünler yapmak bir gelişmiş Batı ülkesine göre en azından 10 kat daha zor. Bu eleman açığından dolayı değil. Sizi destekleyecek yan sanayiniz yok. Yani motorunuzu yapacak firmanız yok. İniş takımı, yani savaşçıların önemli bu. Öyle bir firmanız yok. Uçuş bilgisayarı bunu yapmış firmanız yok. Ondan sonra ne bileyim hidrolik sistem, yakıt sistemi yok. Yani firma isimleri, yabancılar verebilirim ama ben oraya girmeyelim isterseniz. Yok. Şimdi olan batılı veya doğulu firmaların size verme durumu yok. Neden? Verirse sana yani cebine uçağı koymuş olacak. Koyun. Kimse kimsenin cebine uçağı koymaz. Okey, o zaman Türkiye'de ne yapman gerekiyor? İniş takımını yapacak firma oluşturman gerekiyor. Uçuş bilgisayarı yapman, yazılımı yapacak firma kurma. Hepsini yapman gerekiyor. Tabii TUSAŞ olarak biz platformdan sorumluyuz. Uçağın kendisinden sorumluyuz. Ama uçağın içinden konulan hani bu line fit equipment, LRU diyoruz. Ayrık ayrık duran sistemler. Bunları başkaları yapar. Normalde TUSAŞ yapmaz. Hepsini yaparsak şişeriz o zaman. Hiçbir şey yapamayız tabii ki. Biz bunları da oluşturduk alt şirketlerimizi. Yani şu anda Milli Muharib'in Adanze'ye motoru dahil her şey %100 milli olacak. Tabii ki birinci günden milli olacak dersek biraz beklememiz gerekir. Tabii çünkü işte. Motor aşağı yukarı 10 yıl sürüyor bir motor yapmak. Motor yapıyoruz şu anda. 2028 uçağında Türk motoru olacak. Şimdi dolayısıyla burada çalışmak zor. Belki işin de güzel tarafı bu. Her şeyi yapmak zorunda kalınca bir ülke bu sefer ekosistem çıkıyor ortaya. Her şey birbirini destekliyor. Herkes birbirine omuz vermek zorunda kalıyor. Yalnız TUSAŞ mühendis almıyor ki. Bize çalışan alt şirketlerde canavar gibi mühendis alıyorlar.
Şirketlerle birlikte.
Aynen öyle. Onlar yurt dışına başka firmalara iş yapıyorlar. Biz de dünyada su üzerine çıkıveriyoruz. Evet. Şimdi ekosistemle bunu kastediyoruz. Şimdi biz yurt dışına gelen, bize yurt dışından bayağı gelen katılımlıyor. Allah razı olsun. Daha çok gelin. Yani şunu da söyleyelim tabii. Türkiye'de alacağınız maaşla Almanya'da alacağınız maaş aynı olmaz. Yani onu bizden istemeyin. Yani o böyle. Ama Türkiye'de de o kadar paraya ihtiyacınız olmuyor. Onu da bilin yani. Onun için lütfen şu parayı da o kadar takmadan geliverin buraya. Çünkü bunun bir parçası olun. Ha bu uçak yapıldığı zaman Milli Muharip seriye dökülecek. 2030'larda artık tabii öncesinde de bayağı uçak yapacağı zaman gerçek seri o zaman dökülüyor. Yani ayda 2 tane yapıyoruz. Yılda 24 tane yapıyoruz. Böyle bir uçağın piyasa değeri bugünkü rakamla
seri üretim dediğimiz 24 taneye ulaşabilmek midir?
Ayda. Yani, ayda. Yani biz şimdi ayda 2 tane üretiriz düşünüyoruz. Yılda 24 tane yaparız. İşte ama bunu 50 tane de yapabilirim. Bu uçakların piyasa değeri bugün 100 milyon dolar. Yani bir uçağın Türkiye getirisi var. Bu gelirse bu size de gelir yani. Gelin şunu bir ayağa kaldıralım gelsin size de. Onun için yurt dışındaki vatandaşlarımız gerçekten yapabilecekseniz, bu konuları biliyorsanız, teknoloji şirketlerinin çalıştıysanız, Airbus, Boeing, Lockheed, Philips, ne aklınızın, Philips pek yok şu anda galiba da, yani Siemens lütfen gelin, gelin. Yani teknolojide kardeşseniz gelin bize katılın. Üniversitede hocaysanız gelin bize katılın. Doktorayı bitirdiyseniz gelin bize katılın. Almanya'dan çok lisans bitirip gelip bizim yetiştirdiğim insanlar var. Ülkenize gelin. Evet. Ben de geldim zaten. Gelirdim de zaten yani.
İnşallah bekliyoruz.
Ben peki, anlatayım mı nasıl geldiğimi?
Tabii
ben
ki
devletin
benim.
Parasıyla tabii okudum. Ki tabii ki gelecektim. Ama şöyle oldu. Cuma günü her şeyi bitirdim. Mevsim ışığında pazar günü uçağa bindim. Allah'ıma şükürler olsun. Geldim. 10 yıl hocalık yaptım BİTİ'de. Teknik ve uçak fakültesinde. Ulan gelin. Dışarıda bir şey yok. Hiçbir şey yok. Kaldım ben de. Amerika'da da kaldım. Tamam. Yani hiçbir şey yok. Gelin buraya. Burası güzel bir ülke. Burada hayat var.
Her şeyi millileştirme noktasında yani bir uçağı yerli ortaya koyabilmek için yerli olması noktasında girişimlerden bahsettiniz.
Çalışıyoruz zaten.
Çalışıyoruz. Bu konuda savunma sanayisi nedir sorusunu da içine koyarak milli olmayan bir şeyi savunma sanayisi olur mu, savunma olur mu? Savunma sanayisi diyebilmemiz için milli olması zaruriyet mi?
Şimdi bir savunma sanayi olabilmek için kimsenin lisansına, ambargosuna takılmadan yapabilmek gerekiyor. Eğer siz bir ürünü ambargodan takılmadan yapamıyorsanız alt yüklenicisiniz. Yani OEM diyoruz ya, original manufacturing, OEM. Original equipment manufacturing olabilmeniz için, OEM olabilmeniz için siz kendi yolunuza gidecek gücünüz olması gerekiyor. Piyasadan alabiliyorsun, bazı harcayan şeyler var, onları da yapmaya gerek yok yani. Alabiliyorsanız problem yok. Ama ambargo diyorsa, dur diyorsa olmaz o zaman. O zaman milletin sanayi olmuyorsunuz.
Evet,
alt yüklenici oluyorsunuz. Onun için bunun öznesinde Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman dediği gibi biz işimizi kendimiz yapacağız. Yapıyoruz
evet,
da.
Burada şahit oluyoruz biz de İnşallah. Birlikte. İnsan kaynağını oluştururken bir stratejiniz var mıdır? Yani bir yerde şubeleriniz var mıdır? Size nasıl ulaşacağız?
Tabii.
Size?
Şimdi tabii kaynak deyince bana top attığın zamandır. Güzel de şimdi ben de onu kullanırım. Serveti. Bu gençler var ya bizim servetimiz. Kaynağımız değil. Kusura bakmayın. Evet bu gençler, bu bize katılan arkadaşlar, kardeşlerimiz bizim servetimiz. Malımız, mülkümüz bizim. Bu uçaklar onlar için yapıyoruz. Şimdi tabii kişi bize geliyor. Birçok yeni mezun oluyor. Şimdi 1000 tane mühendis alırsan, Türkiye'den ben her yıl 1000 tane tecrübeli çekersem bütün sanayiyi yok ediveririm yani. Evet. Yani o olmaz yani. Öyle olmuyor zaten. Onun için biz genç alıp yetiştiriyoruz. Bir de yurt dışına gidenler oluyor Türkiye'den. Biz gitmeyin diyoruz ama giden gidiyorsa gitsin yani sonuçta. Ben arkadan getiriyorum onu, nasıl olsa getiririm onu. Türk Hava Yolları'nda benim tabii bir genel müdürlük dönem var, bilirsiniz evet. Onu. O zaman şöyleydi, ilk yıllarım 2005 genel müdür olduğum yıl. 2006'da ayrıldım, TUSAŞ'a geldim oradan. Bizim tabii hava yollarında en sıkıntılı personelimiz, yani personel sıkıntısı çektiğimiz. Personel kendi sıkıntılı değil, yoksa darılırlar bana da. En sıkıntı çektiğimiz personel bulmakta kaptanlardır. Şimdi kaptanlarımız başladığımız zaman 640 taneydiler. Orayı bıraktığım zaman yani orayı o askerliği bitirip bu askerliğe geldiğim zaman 4000 tane pilotumuz vardı. 640 toplam pilotumuzdur. Bunun yarısı kaptan olur, yarısı da first officer olur. Yani böyle bir ayrışım var. Şimdi o zaman bazı kaptan arkadaşlarımız Singapur hava yollarına gitmek istiyorlardı. Biraz da yakışıklıdır ya Singapur kalitesi de şudur. Dedi kardeş gitmeyin ya. Bakın gelin buraya Singapur'u yapalım. Türk Hava Yolları Singapur'u benim zamanımda geçmişti. Şimdi evet, geriye bıraktı.
O başarıyı da gördük.
Onun için gidenlere diyoruz bir yere gitmeyin ya. Ya şimdi yalnız Milli Muharip Yaka, Hürjet var, Hürkuş var, Atakiki var, genel maksat büyük helikopterimiz var, Gökbey'imiz var, Anka'mız var, Aksunkur'umuz var, gözetleme uydumuz, haberleşme uydumuz var, var. Evet. Gitmeyin, bir yere diyoruz. Giden de gidiyor ama kaybediyor, ben size söyleyeyim. Dedim ya, cuma günü mezun oldum. Devletin parası da okumuştum. Farklı bir şey yapmam gerekmiyordu ama yani herkes böyle yapsın diye söylüyorum. Pazar günü uçağa bindim. Amerika'dan gelirken bilirsiniz gün kaybederseniz giderken evet, kazanırsınız. Bir gün sonra çocuklarıma kavuştum. Ülkeme kavuştum. Ondan sonra buradayım. Gitmeyin bir yere.
Bir yere de gitmeyin bundan sonra.
Gitmeyin, gitmeyin.
Bundan sonra. Sizin açmış olduğunuz bu kavramla birlikte.
Fırsatı kaçırırsınız yani. Milli Muharip, Hürjet, benim elimden çıkma fırsatını kaçırırsınız. 100 yıl boyunca bir daha gelmez size.
Bu işte beyin göçüne biraz değinebilir miyiz? Beyin göçünü tutabilmek için, yani bizden kaçmamaları için bu çalışan mühendislerimize altyapıyı ne kadar sunabiliyoruz? Yani diğer firmalarla aslında aynı şeyi verebiliyor muyuz?
Yo, ben şimdi aynı... tabii dünyayı biraz biliyorum tabii doğal olarak. Amerika'da da çalıştım da yani. 2000 yılında bir visiting scholar olarak Amerika'ya gittim. Misafir hoca olarak. Dolayısıyla firmaları da biliyorum oradan. Yani firmaları da biliyorum. Sonra tekrar geri geldim. Türk Hava Yolları'na geldim oradan. Dolayısıyla Amerika'yı iyi bilirim. Yurt dışını da biliyorum. Şimdi yurt dışı Singapur Hava Yolları'nın bizim pilotları da bilirim. Kaptanlarım. Sonra geri gelince almadık onları tekrar. Çünkü yaşları geçmişti. Artık nereye giderse gitsinler. Yurt dışı eğitilmiş insanı her zaman ister. Dün de bugün de ister. Tamam. Size bir iş yaptırmak için alırlar. Yani belli dar bir çerçevede. Hani bir at gözü takarlar ya. Evet. Siz o yükü taşımanız için alırlar sizi. O iş bittiği zaman çıkarırlar sizi. Yani bütün mekanizma budur. Çok normal bir şey bu. Mesela Singapur Hava Yolları'na da kaptan olarak alır sizi. Hiçbir zaman first officer yani ikinci pilotları şeyden yurt dışına almaz. Kendi Singapurlu'dan çıkarır onu. İşini gördüğü zaman onu koyar seni çıkarır yani. Mekanizma bu. Hı. Ama burada bu ülke yani şu anda gelişiyor. Yani TUSAŞ ve Milli Muharip'in ötesine konuşuyorum. Şimdi hepimiz gördük. Yani dolar bazından bahsediyoruz. Yani TL olarak konuşmuyorum. Çarpı 3 oldu son işte 15 yılda. Hı. 4 olacak, 5 olacak. Olacağını biliyoruz. Yani bilmiyoruz. Tahmin ediyoruz. Allah ileri hani yalnız Allah bilir şimdi düzeltelim de. Ama görülüyor şu anda yani. Mesela şimdi ben hatırlıyorum buna aşağı yukarı 7 yıl önceydi Times dergisinde bir yazı okumuştum. Hollanda domates üretiminde seradan domates üretiminde yaklaşık 1 milyar euro ciro yapıyor. Ciro. Dünyanın göz bebeğidir. O da Yunanlılar bir ekonomik kriz yaşıyor diyor. Evet. Onu eleştiriyor. Onlar da domates yetiştirseydiler şu kadar şu kadar yaparlardı. Şu anda Türkiye Hollanda'yı 3 defa 4 defa serada domates yetiştirmeden cepten çıkarıyor. Şimdi ya bu gerçek ya bu şey değil yani kuru bir milliyetçilik değil. Yani bizim insanımız bir şey yapmayı öğrendiği zaman öbürünün cebinden çıkarır. TUSAŞ da o büyük şirketleri cebinden çıkaracak.
İnşallah.
Ama bu 10 yıl daha sürecek yani bugün etimiz butumuz cepten çıkarmaya yetmiyor. Ama cebe koymuşuz onu bilin onu. Cepten çıkaracağız onları. Dolayısıyla bizim insanımız öğrenince başka bir şey de öğrendim. Şu bizim neydi o balık çiftlikleri konusunda. Evet, dünyada birinci miyiz ya? Türkiye şu anda balık çiftlik konusunda dünyada birinci. Yani diyeceksin balık çiftlikler bilmem ne ilgisi var. Ya bir şey öğrendiğin zaman. Yani Türk insanın özelliği o. Bir şey öğrendiği zaman sonuna kadar gidiyor. Şu gençlerin milyar dolarlık şirketler kurması New York'taki toplantıya bahsediyor. Bundan kaynaklanıyor. Ya gelin gelin burada çok bir şey var vallahi.
En iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bir şey aldığımız zaman bırakıyoruz.
Tabii biz gelince çok iyi davranıyoruz. Onu da bilin. Hemen onlara bu işleri anlayacakları şekilde ara eğitimler veriyoruz. Yani 1000 tane mühendis alıyoruz. Bu 1000 tane mühendisi yetiştirip sisteme dahil ediyoruz. Bayağı ustaca işler öğrendik. Onun için Türkiye'de hayat var.
Personelde sıkıntı yaşamıyoruz anladığım kadarıyla.
Yok, her zaman sıkıntı olur. Her zaman yani, çünkü ihtiyacımız o kadar çok ki. Şimdi 1300 mühendis çalışıyor Milli Muharip'te. 5000 mühendis var de, bütün projeler var. Şimdi tabii Milli Muharip içine bir yere girmiyorum. Benim çalışma arkadaşlarıma darılacak ama bugün Milli Muharipçiyim. Ama bizim 20 binleri görmemiz gerekiyor. Yani Milli Muharip'in en azından 6000 mühendis olması gerekiyor. 60 kişiden 1300 kişiye kadar geldi Allah'ın izniyle. Buradan 6000'e de gider.
İnşallah. Yeni projeniz var mıdır? Yani kapalı kutu mu oldu soru ama.
Şimdi yani. Savunma sanayi şöyle çalışıyor. Onu da size söyleyeyim. Biz tabi savunma sistemi yapıyoruz. Devletin ihtiyacı olan savunma sistemlerini yapıyoruz. Milli Muharip artık public, yani herkes biliyor. Bunun dışında yapıp kendi geliştirdiklerimizi, kusura bakmayın, burada lanse etmeyiz. Biz devletimiz zamanı geldiği zaman lanse eder onları. Ama şunu bilin ki yalnız TUSAŞ değil, Türkiye bu konuda çok iyi çalışıyor. Yani Türkiye şöyle düşünün, saydım ya Amerika, Rusya, Çin dedim ya. Evet. Yani birçok konuda böyle gidiyor bu işler. Yani birçok konuda Almanya'nın da, İngiltere'nin de, Fransa'nın da, İtalya'nın da önüne geçiyor yani. Gerçek bu. Bunu şaşırmayın, istiyorsanız yaparsınız zaten. Biz de istiyoruz zaten.
Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz Temel Bey. Evet. Gençlere tavsiyeniz ne olur? Nasıl bir...
Gençlere tavsiyem
zaten
şu.
Zaten her şeyiniz tavsiyeydi.
Yok, ben tavsiyem şu. Çok çalışın. Yani nerede olursanız olun. Burada veya yurt dışında. Yani yurt dışındaysanız da çok çalışın. Bu dünyada kendimizi böyle çıkarmamız lazım ortaya. Yani geçmişimiz çok parlak bizim. Yani bu kuru milliyetçilik olarak algılamayın ya. Nereye, hangi yıla giderseniz, hangi döneme giderseniz gidin. Bizim geçmişimiz çok parlak. Yani kurulan üniversiteler, medreseler. İşte senin bin sene geri gidin ya. Yani bir de bizim kendi sistemimize inanın da yani. O gençlere onu söylüyorum. Dünyada ilk uçuş 9. yüzyılda Endülüs'te gerçekleşti. 10 dakika ilk pilot, ilk mühendis havada kaldı. Yani bunlar gerçek bunlar. Yani biz dolayısıyla biz çok çalışkan insanlarız. Evet. Ve gençler çalışın ya. Çalışmak çok zevkli bir şey. Çalışanları New York'ta gördüm. Böyle milyar dolarlık şirketlere ulaştılar. İnşallah her biriniz oraya ulaşırsınız.
Evet, inşallah efendim. Ağzınıza sağlık. Çok büyük bir bu uğraşınızın, gayretinizin, bu sürecin içerisinde bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Dinleyicilerimiz adına da TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil Bey'e de bu nezdinde teşekkür ederiz. Sevdiğiniz bir şarkı var mıdır? Yani bu yoğunluğunuzun içerisinde, bu şeyin içerisinde programımızı bir şarkıyla da şimdi, Temel Kotil'in beğendiği bir şarkıyla.
Tabii şimdi Binali Yıldırım Başbakanım da çok sever onu. Hani şu burası huştur, yolu yokuştur var ya. Evet. O çok derin bir şey. Bu milletin özverisini gösteriyor. Tabii bunu söyleyen hanımefendinin de içinin ne kadar yandığını gösteriyor.
Evet, hissederek.
İçimiz yanıyor yani. Çok şehit verdik.
Evet. Yani Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin. İnşallah.
Amin. İhtiyaç duymasın.
Teşekkür ederiz İnşallah. Tekrardan.
Olur.
Sayın dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar. Haftaya yine aynı saatte, aynı günde yeni bir konukta buluşmak üzere. Hoşça kalın.
İcat çıkarma.